Ayrım 37, sayfa 410. Bir başka Fraunhofer, Darwin. İngiliz kraliyet ailesine ait Beagle adlı gemi, 4 yıl 9 ay sürecek seyrine başladığında, tarihin en tanınmış gemilerinden biri olacağı bilinmiyordu kuşkusuz. Güney Amerika'nın haritasını çizmek ve ticaret olanaklarını araştırmak için yola çıkan geminin konukları arasında bir din adamı vardı. Bugün dünyada 200. doğum yılı kutlanan Charles Darwin. Bu yolculuk aynı zamanda doğa bilimci olan Charles Darwin'in hayatını kökten değiştirecekti. Tarih 27 Aralık 1831. Beagle inceleme gemisi 40 bin deniz mili yol yapacak gezi için demir aldı. Kaptan Fitzroy, Charles Darwin'e filozof diye seslendiği için gemi personeli için onun adı Philos kaldı. Philos, Tanrı'nın tahtını sağlamlaştıracak veriler bulmak için bu gemideydi. Ancak yolculuk onun için zorluklarla başladı. Deniz tutmasına zor dayandı. Hassas bir yapısı vardı. Arjantin ve Şili'de ağır hastalıklarla boğuştu. Fırtınalara, depremlere de tanık oldu. Yine de geziden büyük keyif aldı. Önemli jeolojik keşifler yaptı. Yüksek tepelerde deniz dibi katmanlarını görüp heyecanlandı. Soyu tükenmiş memeli hayvanların fosillerini buldu. Darwin yolculuğu sırasında hocası Peter John Stevens Henslow'a sürekli mektuplar, fosil örnekleri ve doldurulmuş canlılar gönderdi. Bunlar öğretmeni aracılığıyla İngiliz doğa bilimcilerine aktarıldı. Örnekler İngiltere'de şaşkınlıkla karşılandı. Kuşkusuz bu belgeler, gözlemler henüz kiliseyi rahatsız etmeyecek türdendi. Ancak İngiltere'den binlerce kilometre uzaklıktaki Charles Darwin'in içinde fırtınalar kopmaya başladı. Galapagos adasındaki hayvan türleri başka gezegenlerin sakini gibiydi. Kuşlar insanlardan korkup kaçmıyorlardı. Ayrıca bu kuşlar yaşadıkları adalara göre ufak fizyolojik farklılıklar gösteriyordu. Keza kaplumbağalar da öyleydi. Darwin'in düşünce ve inanç dünyası parçalanıyordu. Biliyordu ki düşünceleri kutsal kitabın yaratılış bölümüne tamamen aykırıydı. Milyonlarca yıl önce başka türler mi yaşıyordu? Evet ise bu canlılar Tanrı'nın ilk yarattığı gibi değiller mi? Geceler boyu Tanrı düşüncesinin yanlış çıkmaması için dua ediyordu. Diğer yanda kafasındaki sorulara engel olamıyordu. Dünyada yaşayan canlılar ilk yaratıldıkları gibi değil mi? Bunlar noksansız ve değişmez olarak yaratılmadılar mı? Yoksa kalıtım ve çevre koşullarıyla değişime mi uğradılar? Böyle anlarda hemen biyolojik türlerin dağılımını yaratılış merkezleri fikriyle açıklayan Charles Lyell'in kitabına sarıldı. Doğaya yaklaştıkça Tanrı'dan uzaklaştığını hissediyordu. Dünya canlılarının iki ayrı yaratıcı tarafından yaratılmış olduğu gibi ara formüller üretmeye çalışıyordu. Charles Darwin doğum sancıları çekiyordu. Küçük yaşında doğaya ilgi duymuş ve şimdi bir gerçekle karşı karşıya gelmişti. Charles Darwin 8 yaşında annesini kaybetti. 6 kardeşler, Charles 5. sıradaydı. Küçük Charles'ın etrafında hiç yaşıtı erkek yoktu. Genellikle evlerinin bahçesinde yaşlı bahçıvan Eberly ile oynuyor, sürekli çiçekler hakkında sorular yöneltiyordu. Dedesi gibi bitkilere, hayvanlara meraklıydı. Bazen nehir kıyısında saatlerce vakit geçiriyor, nehrin bir bölümündeki balıklar ile diğer bölümündeki balıkların neden farklı olduğunu düşünüyordu. Dere kenarında topladığı taşların resimlerini çiziyordu. Kuşları izlemeyi seviyordu. Babası Robert Darwin entelektüel değildi ama yine de oğlu Charles'a kitap okumayı aşıladı. Doktor Robert Darwin oğlunu bazen hasta ziyaretlerine götürüyordu. Oğlunun meraklı olması hoşuna gidiyordu. Charles Darwin Latince ve Yunanca'ya dayalı geleneksel Shrewsbury okuluna gönderildi ama o okulu sevmedi. Darwin Pistol Reader'daki ünlü şelaleyi görmek için 64 kilometre, Kuzey Galler'de Menai Boğazları üzerinde kurulmakta olan Asma Köprü'yü görmek için 410 kilometre yürümekten çekinmiyor, doğayı öğrenmek, tanımak istiyordu. Doktor Robert Darwin o yaz yine hasta ziyaretleri için yanında götürdüğü oğlunun hastalarla ilgilenme yöntemlerinden etkilendi ve oğlunun iyi bir doktor olacağına karar verdi. Charles Darwin'i de tıp öğrenimi alması için Edinburgh'a gönderdi. Darwin okula ısınamadı. Okulda çalışan köle John Edmonston'dan hayvan doldurma sanatını öğrendi. Doğa tarihiyle ilgilenen öğrencilerin kurduğu Plinius topluluğuna katıldı. Hocası Robert Edmund Grant ile deniz canlılarını inceledi. Bir diğer hocası Robert Jameson'dan jeoloji ve bitkilerin sınıflandırılması üzerine dersler aldı. Edinburgh Kraliyet Müzesi'nin bitki koleksiyonunun düzenlenmesine yardımcı oldu. Charles Darwin kararını vermişti. Babası ne kadar istese de doktor olmayacaktı. Babası Doktor Robert Darwin oğlunun din eğitimi almasına karar verdi. Charles Darwin öneriye soğuk bakmadı. Çünkü canlıların karmaşıklığını üstün zekalı bir yaratıcıya bağlayan din adamı William Pauli'nin makalelerinden etkilenmişti. Doğayı incelemek, doğanın mimarının eserini incelemekti. Din adamı olabilirdi. Cambridge Üniversitesi'nin Christ's College'ine yazıldı. Burada 3,5 yıl eğitim gördü. Doğa onun için tutkuydu. Öğreniminin ikinci yılında bir at alıp sık sık araziye çıktı. Hocası peder John Stevens Henslow ile birlikte kır gezileri yaptı. Henslow her daim soru sorma konusunda Darwin gibisini görmedim diyecekti. 1830 yılında okulu bitirdi. 178 kişi arasında 10. olmuştu. Şimdi ne yapacaktı? Kâşif Alexander von Humboldt'un 1796 ve 1801 yılları arasında Güney Amerika'ya yaptığı geziyi anlatan 7 ciltlik Voyage of the Beagle adlı kitabını elinden düşürmüyordu. Dünyanın çeşitli yerlerine geziler yapmayı planladı. Tek sorun babası para verir miydi? İmdadına Peter Henslow yetişti. Güney Amerika kıyılarını inceleyip ticaret olanaklarını araştıracak, bölgenin haritasını çıkaracak kraliyet ailesine ait bir gemiyle yolculuk yapmak ister miydi? Charles Darwin kusursuz yaratıcının varlığını ispatlamak için bu zorlu yolculuğa çıktı. Oysa şimdi zor durumdaydı. Kusursuz yaratıcı ile ilgili kafasında soruları vardı. Gemi İngiltere Beagle'a döndüğünde binlerce insan gemiyi görmeye geldi. Darwin artık ünlüydü. 1700 sayfa zooloji ve jeoloji notu tutmuş, 4000 etiketli kemik, post, deri vesaire örnekleri toplamış ve 800 sayfa günlük yazmıştı. Gezi notlarını yıllar içinde 3 cilt olarak yayımlayacaktı. Cambridge Üniversitesi'ne giderek yolculuğu boyunca topladığı örneklerin tanımlanıp sınıflandırılması üzerinde çalışmaya başladı. Peder Henslow bitki örneklerini tasnif edip isimlendirmede Darwin'e yardımcı oldu. Hayvan örnekleri için Richard Owen adında bir biyologla tanıştı. Owen, Darwin'in getirdiği fosilleri inceleyerek bunları o güne kadar bilinmeyen pek çok soyu tükenmiş hayvan türü diye tanımladı. Darwin'in korktuğu başına geliyordu. Sapkınlıkla ve toplumsal düzeni bozmaya çalışmakla suçlanmaktan korkuyordu. Bu gerilime ve yüksek çalışma temposuna dayanamadı, hastalandı. Doktorların tavsiyesiyle dinlenmeye çekildi. Bu dinlenme sırasında oyalanmak için okuduğu hemşerisi Rahip Thomas Malthus'un nüfus üzerine yazdığı kitabı onu yerinden fırlattı. Canlılar ayakta kalabilmek için değişen çevre koşullarına uyum sağlamak zorundaydılar. Başarısız olanlar yok olmaya mahkumdu. Darwin düşündü. Demek türler maddesel koşullar nedeniyle evrim geçiriyordu. Artık teorisinden emindi. Ama kuram tek başına bir şey ifade etmezdi. Bunu destekleyecek verilere ihtiyacı vardı. Bunun için hayvan yetiştiricileriyle görüşmeye ve bitkiler üzerinde çalışmaya devam etti. Bilime inandığını düşündüğü adaşı Lyle'a fikirlerini açıklayan mektup yazdı. Ancak beklediğini bulamadı. Lyle canlı türlerinin değişimini kabul etmedi. Üstelik yaratılış fikrine karşı çıktığı için Darwin'i eleştirdi. Oysa bilmiyordu ki Darwin artık inanç olarak agnostikliği, bilinememezliği benimsemişti. Darwin 10 yaşındaki kızı Anne Elizabeth ölünce Tanrı'nın iyiliğinden de kuşku duyacaktı. O yıllarda güneş sistemi dünyada yaşamın oluşumu ve insanlığın kökeni konuları yazılıyor tartışılıyordu. Ancak bunların bilimsel temeli yoktu. Bu veriler ise Darwin'de vardı. Ayrıca Darwin evrim teorisine felsefi maddeciliği eklemişti. Varoluşun temeli maddeydi. Akıl ve ruh hep maddenin yan ürünleriydi. Evet, Darwin Batı düşüncesinin köklü geleneklerine alt üst edecek görüşlere sahipti. 2000 yıllık felsefe ve dine karşı koyuyordu. Öte yandan yazdıklarını yayımlamamak için oyalanıp durdu. Örneğin sünük ayaklı türleri üzerine tam 8 yıl çalıştı. Cesaretini toplayıp bu kez botanikçi arkadaşı J. Dalton Hooker'a fikirlerini açtı. Bu durumu anılarına kendimi bir cinayeti itiraf ediyormuş gibi hissettim diye yazacaktı. Hooker teoriyi ne kadar beğendiğini söylese de Darwin yazdığı kitabını yayımlamamaya karar verdi. Bilim adamı dostlarını karşısına almaya cesareti yoktu. Oysa Avrupa aydınlanma devrimler çağını yaşıyordu. Devrim, değişim gibi sözcükleri milyonlarca Avrupalı telaffuz ediyordu. Saygın bir doğa bilimci olarak tanınan Darwin bu çevrelerle aynı mevzilere girmek istemiyordu. O yumuşak başlı bir devrimciydi. Örneğin Karl Marx, Darwin'in hayranıydı, ilişkileri mesafeliydi, yazışıyorlardı. Marx, Kapital'in daha yayınlanmamış birinci cildini imzalayıp Darwin'e göndermişti. Dipnot, Marx'ın teknolojiyle ilgili olarak ileri sürdüğü fikirlerinin temeli Darwin'in evrim teorisine dayanır. Hatta Marx evrim teorisini ekonomiye uygulayan ilk iktisatçılardan biridir. Bununla birlikte Marx'ın toplumların değişimiyle ilgili fikirleri Darwinci bir evrimi değil, devrimci bir görüşü yansıtır. Darwin'e göre ilişki bu kadarla kalmalıydı. Darwin kurulu düzeninin yıkılmasından endişe duyuyordu. Kopernik ve Galileo gibi dışlanmaktan korkuyordu. Üniversitelerin, gazetelerin ve ailesinin hayranlığını kazanmıştı. Bilim adamları ondan gelecek vaat edecek doğa bilimci diye bahsediyordu. Kilisenin saygısını kazanmıştı. Centilmenler Kulübü, Ateneum'a ünlü yazar Charles Dickens ile aynı gün üye olmuştu. Bu statülerini kaybetmek istemiyordu. Darwin'in ailesi çok zengindi. Baba tarafından dedesi Erasmus Darwin, 1731-1802, İngiltere'nin ünlü bir doktoruydu. Ancak şöhreti yazdığı kitaplardan ileri geliyordu. The Botanic Garden ve Zoonomia. Botanik ve hayvan bilimi üzerine bu kitaplarda öne sürdüğü kuramlar evrim teorisinin dayanaklarından oldu. İngiltere Kralı 3. George'un saray doktorluğunu reddeden Erasmus Darwin siyasetle de ilgiliydi. Fransız devrimini alkışlıyor, Amerikan devrimini destekliyor, köleliğe karşı çıkıyordu. Ay Işığı Cemiyeti grubundaki arkadaşlarından biri de Benjamin Franklin'di. Anne tarafından dedesi Josiah Wedgwood 1730-1795 de aynı cemiyetin üyesiydi. Erasmus Darwin'in dostu ve sırdaşıydı. Bugün hala sadece İngiltere'de değil, dünyada bir numaralı porselen markası Wedgwood'un sahibiydi. Bu porselenleri kraliyet ailesi gibi seçkinler kullanıyordu. Erasmus Darwin'in oğlu Dr. Robert 1766-1848 ile Josiah Wedgwood'un kızı Susanna'nın 1765-1817 evliliğinden Charles Darwin dünyaya geldi. Baba Robert Darwin doktordu ama aynı zamanda iyi bir tüccardı. Çok para kazandı. Anna Susanna iyi yetişmişti. Harika piyano çalıyordu. 6 çocukları oldu. Charles Darwin 5. sıradaydı. Darwin yaşadığı bu zengin hayattan taviz vermek istemiyordu. Diğer yanda Charles Darwin düşüncelerinin mezara gitmesini de istemiyordu. Kitabını vasiyeti haline getirdi. Öldükten sonra yayımlanmalıydı. Sonunda bir olay Darwin'i harekete geçirdi. Mesleki kıskançlık. Haziran 1858'de A. Russell Wallace'ın makalesini okuduğunda kendisininkine benzer bir teori geliştirildiğini anladı. Darwin teorisini hemen yayımlamaya karar verdi. 1837'de yazdığı eserini 1859'da yayımladı. Türlerin Kökeni. Yaşamın çeşitliliği planlı çalışan bir akıllı tasarım Tanrı tarafından değil, doğal ayıklama olarak açıkladığı, içinde rastlantının ve ihtiyacın birbirini yaratıcı şekilde tamamladığı, plansız bir süreçte ortaya çıkmıştı. Övgüler ve acımasız sövgüler aldı. Darwin'in insanın maymundan geldiğini iddia ettiği söylendi. Halbuki Darwin'in söylediği insan ile maymunun ortak bir kökenden, soydan ayrılarak geliştikleriydi. Darwin bu tartışmalara hiç girmedi, sustu, sadece kitaplar yazdı. Eserlerini yayımladığı günden bugüne teorisinin çökeceği, tarihe gömüleceği, yok olacağı söylendi. Bu tartışmalar hala sürüyor. 2009 bütün dünyada Darwin yılı olarak kutlandı. Yine de milyonlarca insan için Darwin Fraunhofer'dir. Özellikle bizim topraklarımızda. Oysa Nazzam, ölümü 845, Cahız, 776-769, İbn Miskeveh 970-1035, Biruni 973-1051, İbn Sina 980-1037, İbn Tüfeil 1100-1185, Mevlana 1207-1273, İbn Haldun 1332-1406, Kınalızade Ali Efendi 1510-1572 ve Erzurumlu İbrahim Hakkı 1703-1772 gibi birçok İslam bilgini evrime ilişkin önemli fikirler geliştirmişlerdir. Bizim topraklarımız kendi değerlerini bile bilmiyor. Tıpkı Lenin'i bilmedikleri gibi. Lenin de bizim topraklarımızda Fraunhofer'dir. Lenin Türk mü? Sovyet devriminin lideri Vladimir İliç Ulyanov, Lenin, Tatar Türk'ü müydü? Sovyetler Birliği Merkez Komitesi Marksizm-Leninizm Enstitüsü tarafından çıkarılan Lenin Biyografisi adlı hacimli çalışmada Lenin'in doğumu ve çocukluğu sadece 2 sayfayla sınırlı. Benzer resmi araştırmalarda da Lenin'in kökü, soyu, ailesi hakkında fazla bir bilgi yok. Kuşkusuz bunun nedeni vardı. Bolşevikler insanların soyları ve kökenleriyle pek ilgilenmediler. Keza o dönemdeki adıyla Zeki Velidov Ulyanov adlı bir araştırmacının 19. yüzyıl ortalarında Kazan vilayetindeki Rus olmayan kavimlerin ve Çuvaşların etnografyasına ait neşrettiği kitabı Lenin'e hediye ederken şöyle dedi. Bu esere bakılırsa yazar Tatarca ve Çuvaşça biliyor. Siz de Kazan doğumlusunuz ve soyadınız Ulyanov. Yoldaş, aslınızda Tatarlık var mı? Zeki Velidi Toga'nın hatıralarında yazdığına göre Lenin kitabı alıp teşekkür ettikten sonra soy, menşei meseleleriyle hiç ilgilenmediğini, kitabın yazarının adını ilk kez duyduğunu ama araştıracağını söylüyor. Lenin'in ne kökeni ne de Ulyanov adlı bir akrabası olup olmadığını araştırdığına ilişkin bilgi yok. Kız kardeşi ve yakın çalışma arkadaşı Anna Ulyanova Yelizarova tarafından Bolşevik devriminin 10. yılında ünlü Granat Ansiklopedisi için yazdığı Lenin biyografisinde aile ilişkin hiç bilgi yok. Lenin'in eşi Nadejda Konstantinovna Krupskaya'nın yazdığı 3 ciltlik Lenin'den Anılar kitabında da bu konuya hiç değinilmiyor. Lenin'in Alman yoldaşı Clara Zetkin'in Lenin'den Anılar adlı çalışmasında Filistin kökenli tarihçi İngiliz Tony Cliff'in yazdığı Lenin biyografisi gibi birçok çalışmada Lenin'in kökenine ait pek bilgi yok. Bolşevikler Ekim devriminin kahramanı Lenin'in aile kökenini serf köle göstermek için çaba sarf etmişlerdi. Onlara göre Lenin'in soyundan çok ait olduğu sınıfı önemliydi. Günümüzde Lenin'le ilgili yeni biyografi çalışmaları yapılıyor. Bunlardan biri de Rus kökenli Fransız Profesör Alain Carrère de Encausse'a ait. Lenin Kalmuk Türk'ü müydü? Vladimir İliç Ulyanov 10 Nisan 1870'te Kazan Simbirsk'te doğdu. Bu kent Tatarların Ruslarla iç içe yaşadıkları bir yerdi. Rusya tarihi uzmanı Profesör Denkovs'un Lenin'in aile şeceresine ilişkin bulduğu bilgiler şunlardı. Lenin'in büyük dedesi Vasili Ulyanov, 1861 toprak reformundan çok önce özgürlüğüne kavuşmuş bir serfti. Oğlu Nikolay Vasilievich Ulyanov terziydi ve eşi Kalmuk Türk'üydü. Bu evlilikten Lenin'in babası Ilya Nikolayevich Ulyanov doğmuştu. Ilya Nikolayevich Rus çarlığının en ilginç özelliklerinden birinin temsilcisidir. Birbirinden tamamen farklı halkların ve uygarlıkların karışımıdır. Ilya Nikolayevich Ulyanov Rus'tur kuşkusuz ama annesi Kalmuk'tur. Babası gibi Lenin de belirgin Asyalı özelliklerini, özellikle de çekik gözlerini 2. Katerina'nın bağımsızlıklarına son verdiği ve Rusya'da kalıp Budizm'den, İslam'dan vazgeçen Karmukların yaşadığı Astrahan'da evlenen Moğol asıllı babaannesine borçludur. Azerbaycan'ın efsanevi sosyalist öncülerinden Neriman Nerimanov da Lenin'in babaannesinin Kalmuk Türk'ü olduğunu yazar. Lenin'in babaannesi Kalmuk Türk'üydü. Peki sadece bu iki araştırmacı mı bu görüşteydi? Akim Arutyunov Lenin adlı çalışmasının 1. cildinin soy ağacı bölümünde Lenin'in büyük dedesinin yaşadığı Astrahan bölge arşivlerinde bulunan belgelere atıf yapıyor. Lenin'in Kalmuk babaannesinin soyunu şöyle sıralıyor. Herkesçe biliniyor ki anne tarafından Lenin 3 milletin kanını birden taşıyor. Yahudi, Alman ve İsveç. Baba tarafından ise Vladimir Lenin, Ulyanov'un annesinin babası, Kalmuk kısmından Lukya Smirnov'muş. Onun oğlu Alexey Lukyanovich Smirnov bağımsız toprak ağasıymış. 1808'de 23 yaşındaki Anna isminde kızını evlendirmiş. Anna'nın kocası ondan 30 yaş büyük ve bu da Lenin'in dedesi. Anna Alekseyevna 5 çocuk doğurdu ve son olanı Ilya Nikolayevich gelecekte Lenin'in babası oldu. Etnoloji uzmanlarına göre Lenin'in küçük yassı gözü tipik Kalmuk Türklerine benziyordu. Ancak başka bir iddiayı dile getirenler de vardı. Lenin Çuvaş Türkü müydü? Lenin'in Türk olduğunu iddia eden bir başka bilim adamı ise Çuvaş Cumhuriyeti Yazarlar Birliği üyesi Albina Lubimova. Ona göre Lenin'in ataları Çuvaş Türküydü. Lenin'in babası Ilya Nikolayevich Ulyanov, Ulyanovsk'ta Halk Meslek Okulu'nun müdürüyken büyük Çuvaş bilim adamı ve pedagog Ivan Yakovlevich ile sıkı bir dosttu. Yakovlevich ayrıca Ulyanovsk'ta yapılmış ilk Çuvaş okulunun kurucusu ve Çuvaş alfabesinin öncüsüydü. Ilya Ulyanov'un desteğiyle 1871'de Çuvaş Okulu devlet himayesine alındı ve 1877'de Çuvaş Öğretmen Okulu ismini aldı. Daha sonra Çuvaş Kültür Merkezi haline dönüştürüldü. Kanımca resmi tarihin satır aralarında bile yer alan bu bilgilere göre Lenin'in babası Ilya Nikolayevich, annesinden dolayı kendisini Çuvaş hissediyordu. Bu yüzden Çuvaş halkına ve kültürüne ömrü boyunca hizmet ettiğini göstermesi açısından önemli sayılmalıdır. Lenin'in babası Ilya Nikolayevich Ulyanov, Ivan Yakovlevich'in sadece dostu değildi. Kendi eğitim düzeyi yüksek olan bir insan olarak, matematik öğretmeniydi, halkına okuma yazma konusunda yardım ediyordu. Ivan Yakovlev ile birlikte Çuvaş köylerinde 100'den fazla okul açmıştı. Çuvaş Pedagoji Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanlığını yürüten Profesör Gennady Tafayev, Ivan Yakovlevich'in Lenin'in vaftiz babası olduğunu iddia ediyor. Çuvaşlar genellikle birini vaftiz babası olarak seçtiğinde ona karşı ya aşırı bir yakınlık duyardı ya da onu akraba gibi görürdü. Bu ilişki o kadar yakındı ki Lenin 1917 devriminden sonra Ivan Yakovlevich'in idam edileceğini öğrenince ona dokunmasınlar diye telgrafla emir vermişti. Çuvaş tarihi uzmanı Anton Osipovich Smolin de Lenin'in köken araştırmasını yapan akademisyenlerden. O da benzer tezler ileri sürüyor. Lenin'in ataları Müslüman mıydı? İslam 13. yüzyıl itibariyle Orta Asya'da kök saldı. 16. yüzyılda korkunç İvan'ın çar olmasına kadar geçen sürede gelişti. Rusya Rönesansı'nın doğumu ve bağımsız derebeylerinin tasfiye süreciyle Müslümanlar büyük bir kıyıma uğradı. Zorla dinleri değiştirildi, Hristiyan olan Müslümanlara Kiraşin, dönme deniliyordu. Lenin'in ailesi Kiraşin miydi? Tarihçi M.P. Makarov, 16. ve 17. yüzyılda Rusya'daki halkların zorla Hristiyan yapılması üzerine yaptığı çalışmalarla biliniyor. Ilya Nikolayevich Ulyanov, Çuvaşları Aydınlatmak isimli kitabında yukarıda yazdığımız iddiaları destekliyor. Rusya'da 1666-67 yıllarında iki mezhep ortaya çıkmıştı. Vyazk ve Nijegorodsk mezhepleri. Meri, Çuvaş, Mordov gibi Tatar boyları Nijegorodsk mezhebine girmişti. Nijni Novgorod hariç Alatir, Kurmis ve Yadrin şehirleri de bu mezhebe dahil edilmişti. Tüm bu topraklar Çuvaşlara aitti. Rus çarları Çuvaşları Hristiyan dinine döndürmek için her yerleşim yerine aynı zamanda Rus misyoneri olan toprak ağaları atadı. Lenin'in dedesi Nikolay Vasilyevich Ulyanov, Nijegorodsk vilayetinin Androsovo-Sergaç köyünden geliyordu. Köyünü terk edip kendine Rus demeye başladı. Keza Çuvaşların kökleri üzerine 200'e yakın çalışması olan Profesör Gennady Tafayev, Ulyanov soyadının Hristiyanlaşma zamanında Ulyanan isminden gelebileceğini belirtiyor. Büyük ihtimalle Ulyanov soyadının bayan veya erkek Ulyanan isminden alındığını yazıyor. Ruslar bu ismi Ulyanın şeklinde yazmış olabilirler. Üstelik o zamanki nüfus katiplerinin Çuvaşça bilmemesi de güçlü bir ihtimal. Çocuklara anne ve babanın isimlerini verme adeti şimdiye kadar güncelliğini hiç yitirmedi. O halde bu iddiaya göre Lenin'in sadece babaannesi değil, dedesi de Kiraşin idi. Çünkü bunlar üçe ayrılıyordu. Tam Hristiyan olanlar, içi Müslüman dışı Hristiyan olanlar ve içi dışı Müslüman olup yine de Hristiyan din adamlarından haftada yarım saat din sohbetine mecbur kalanlar. Sonuçta Lenin hayatı boyunca kökeniyle ilgilenmedi, bunu önemsemedi. Soyunu bir ayrıcalık ya da ezilmişlik sorunu olarak görmedi. Lenin'in hemşerileri arasında ünlü Türkler vardı. Lenin'den 6 yaş küçük Yusuf Akçura'da Kazan, Simbirsk'te dünyaya geldi. Lenin'den 9 yaş küçük Kadri Maksudi Arsal Kazan'ın Taşsu köyündendi. Sultan Galiyev'de 1892 Kazan, Ufa doğumluydu. Nakşibendi Gümüşhanevi Dergahı Şeyhi Abdülaziz Bekki'ne Kazan Tatar Türklerinin ilk muhalif öncülerinden Abdülkayyum Naşir'i, ekonomist Musa Akyiğitzade, Kazan Tatar ağzını yazı dili haline getiren Ayaz İshaki, 19. yüzyıl Tatar uyanışının öncülerinden Şehabettin Mercani, Lenin'in hemşerileriydi. Sanıyorum yaşarken hiçbiri Lenin'i tanımıyordu. Onlar için Lenin Fraunhofer'di. Tıpkı kendilerinin de geldikleri bu topraklarda birer Fraunhofer oldukları gibi.